Ayrım 11. Şiddetsiz iletişim. Marshall B. Rosenberg, ph.d. sayfa 103. Biret'in ezgisi. Eğer açıkça görebilirsem bir talepte bulunmayacağını, yanıtlarım o zaman çağırdığında. Ama bana patronluk taslarsan, takınır sanki birli, güç sahibi tavırlar, toslamış bulursun kendini bir duvara. Hele benim için yaptıklarını yüce gönüllü bir tavırla tek tek saymaya kalktığında hazır ol sonuçlarına. Yerlerimizi aldık ringde, bağırabilirsin, tükürebilirsin yüzüme, sızlanabilir, inleyebilir, çatlayabilirsin. Çöpü dışarı çıkarmayacağım yine de. Kendine versen de çeki düzen, kolay olmayacak hemen bağışlamam onca şeyi yaptığın. Çünkü bugüne kadar sen yalnızca istediklerini yaparsam harfiyen beni insanlardan saydın. Özet. Şiddetsiz iletişimin dördüncü bileşeni her birimizin hayatını zenginleştirmek için birbirimizden ne rica edebileceğimiz sorusunu ele alır. Belirsiz soyut veya çift anlamlı cümlelerden kaçınmaya çalışır. Ne istemediğimizi değil, ne istediğimizi ifade ederek olumlu eylem dilini kullanmayı hatırlayabiliriz. Konuşurken karşılık almak istediğimiz konuda ne kadar netsek onu elde etme olasılığımız o kadar artar. Gönderdiğimiz mesaj her zaman anlaşılan mesaj olmadığından mesajımızın istediğimiz gibi duyulduğunu nasıl anlayacağımızı öğrenmeye ihtiyacımız var. Özellikle bir grupta kendimizi ifade ediyorsak, karşılığında istediğimiz tepkinin doğası hakkında açık olmaya ihtiyacımız vardır. Yoksa grubun değerli zamanını boşa harcayacak verimsiz konuşmaları başlatmış olabiliriz. Dinleyenler istediğimize uymazlarsa eleştirileceklerine, suçlanacaklarına veya cezalandırılacaklarına inanırlarsa ricaları talep olarak algılarlar. Sadece kendi rızaları varsa istediğimize uymalarını arzu ettiğimizi göstererek karşımızdakinin talep değil, ricada bulunduğumuza güven duymasına yardımcı olabiliriz. Şiddetsiz iletişimin amacı istediğimiz yerine gelsin diye insanları veya davranışlarını değiştirmek değildir. Şiddetsiz iletişimin niyeti, herkesin ihtiyaçlarını karşılama ihtimalinin yüksek olduğu, empatiye dayalı dürüst ilişkiler yaratmaktır. Uygulamada şiddetsiz iletişim. En iyi arkadaşımızın sigara içmesiyle ilgili korkularımızı paylaşmak. Al ve Bert, 30 yılı aşkındır çok iyi arkadaştırlar. Sigara kullanmayan Al, yıllar boyunca Bert'ü günde 2 paket sigara içme alışkanlığından vazgeçirmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Arkadaşının kuru öksürüğünün daha da şiddetlendiğini fark eden Al, bir gün bir türlü ifade edemediği kızgınlık ve korkusunun içine gömülü o canlı enerjinin gücüyle dayanayıp patlar. Al: Bert, bunu defalarca konuştuk biliyorum ama dinle beni. Şu lanet sigaralarının seni öldüreceğinden korkuyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın ve olabildiğince uzun yıllar birlikte olmayı istiyorum. Lütfen seni yargıladığımı düşünme. Yargılamıyorum, sadece çok endişeliyim. Geçmişte Al onu sigarayı bırakması için uğraştığında Bert, Al'ı kendisini yargılamakla suçlamıştı. Bert: Hayır, senin kaygını anlıyorum. Biz uzun zamandır arkadaşız. Al: Rica eder. Ne olur bırakır mısın? Bert: Keşke yapabilsem. Al: Bert'ün bu isteği kabullenmesine engel olan duygu ve ihtiyaçlarına kulak vererek, başarısız olmak istemediğin için mi denemeye korkuyorsun? Bert: Evet, biliyorsun. Daha önce kaç kere denedim. Bırakamadığım için insanların beni küçümsediklerini biliyorum. Al: Bert'ün ricasının ne olabileceğini tahmin etmeye çalışarak, senin yetersiz olduğunu düşünmüyorum ve sen deneyip yine başarısız olsan da ben seni küçümsemem. Keşke bir denesen. Bert: Teşekkürler ama bunu isteyen tek sen değilsin ki. Herkes istiyor. Gözlerinden anlıyorum. Benim beceriksiz olduğumu düşünüyorlar. Al: Bert'ün duyguları ile empati kurarak, Bırakmak bile yeterince zorken bir de diğerlerinin ne düşüneceği konusunda endişelenmek epey bunaltıcı olmalı değil mi? Bert. Bağımlı olduğum ve kontrol edemediğim bir alışkanlığım olduğu fikrinden nefret ediyorum. Al. Bert ile göz göze gelerek başıyla onaylar. Alan, Bert'ün derin duygu ve ihtiyaçlarına duyduğu ilgi ve dikkat gözlerinden ve ardından oluşan sessizlikten belli olur. Bert. Demek istediğim artık sigara içmeyi bile sevmiyorum. Topluluk içinde içersen asosyal muamelesi yapıyorlar. Çok utandırıcı. A. Empatiye devam ederek. Anlaşılan gerçekten bırakmak istiyorsun ama başarısız olacağından korkuyorsun ve bunun kendi imajını ve özgüvenini nasıl etkileyeceğinden endişeleniyorsun. Bert. Evet, sanırım öyle. Biliyor musun, daha önce bu konuda kimseyle konuştuğumu hiç sanmıyorum. Genelde insanlar bana bırakmamı söylediklerinde gidin başımdan derim. Bırakmayı ben de istiyorum ama insanların bu kadar da üstüme gelmelerini istemiyorum. Al. Ben sana baskı yapmak istemem. Başaramamakla ilgili korkularında sana teminat verebilir miyim bilemem. Ama elimden geldiğince destek olmayı isterim tabii. Sen de istersen. Bert. Evet, isterim. Benim için kaygılanmandan ve yardım isteme konusundaki istekliliğinden çok etkilendim ama diyelim ki henüz hazır değilim. Sence de uygun olur mu? Al. Tabii ki Bert. Ben seni yine eskisi gibi severim. Sadece daha uzun zaman sevebilmeyi istiyorum. Alan isteği, talep değil, gerçek bir rica olduğundan Bert'ün tepkisinden bağımsız olarak ilişkilerinin niteliğine dair farkındalığını korur. Bu farkındalığı ve Bert'ün özellik ihtiyacına duyduğu saygıyı şu sözlerle ifade eder. Ben seni yine de severim. Aynı zamanda seni daha uzun zaman sevmek isterim sözlerinde saklı olan kendi ihtiyacını da ifade etmiş olur. Bert. Peki, o zaman belki yine denerim ama başkalarına söyleme, tamam mı? Al. Tabii, ne zaman hazır olacağına sen karar ver. Bundan kimseye bahsetmeyeceğim. Alıştırma 4. Rica dile getirmek. Ricaların net ifadesi konusunda görüş birliğinde olup olmadığımızı görmek için lütfen konuşanın somut bir eylemde bulunulmasını net bir şekilde rica ettiği cümleleri işaretleyiniz. 1. Beni anlamanı istiyorum. 2. Yaptığım ve senin takdir ettiğim bir şeyi söylemeni istiyorum. 3. Kendine daha çok güvenmeni isterim. 4. İçkiyi bırakmanı istiyorum. 5. Kendim olmam için izin vermeni istiyorum. 6. Dünkü toplantı hakkında bana dürüst davranmanı isterim. 7. Arabayı hız sınırında veya altında kullanmanı isterim. 8. Seni daha iyi tanımayı isterim. 9. Özel hayatıma saygı göstermeni isterim. 10. Daha sık akşam yemeği hazırlamanı isterim. Alıştırma 4'e cevaplarım. 1. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle aynı görüşte değiliz. Bana göre anlamak sözü istenen somut bir eylemi net bir şekilde ifade etmiyor. Onun yerine konuşan, az önce dediklerimden ne duyduğunu bana söylemeni rica ediyorum diyebilirdi. 2. Bu cümleyi işaretlediyseniz konuşanın ne istediğini net ifade ettiği konusunda aynı görüşteyiz. 3. Bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle aynı görüşte değiliz. Bana göre daha çok güvenmek istenen somut bir davranışı ifade etmiyor. Konuşan şöyle söyleyebilirdi. Ben kendini ifade etme konulu bir kursa katılmanı istiyorum. Çünkü bunun senin özgüvenini artıracağına inanıyorum. 4. Bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle aynı görüşte değiliz. Bana göre İçkiyi bırak sözleri yapılabilecek somut bir eylemi dile getirmiyor. Konuşanın ne istediğini değil, ne istemediğini açıklıyor. Konuşan, bana içerek hangi ihtiyaçlarını karşıladığını söylemeni ve bu ihtiyaçları başka biçimde karşılayabilmenin yollarını benimle tartışmanı istiyorum diyebilirdi. 5. Bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle aynı görüşte değiliz. Bana göre, kendim olmaya izin vermek, rica edilen somut bir hareketi ifade etmiyor. Konuşan şöyle diyebilirdi. Hoşuna gitmeyecek bazı şeyleri yapsam da ilişkimizi terk etmeyeceğini söylemeni istiyorum. 6. Bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle aynı görüşte değiliz. Bana göre, bana dürüst davran sözü istenen belirli bir hareketi ifade etmiyor. Konuşan şöyle diyebilirdi. Yaptığım şeyle ilgili ne hissettiğini ve neyi farklı yapmamı arzu ettiğini söylemeni istiyorum. 7. Bu cümleyi işaretlediyseniz, bu cümlenin konuşanın ne istediğini açıklıkla ifade ettiği konusunda aynı görüşteyiz. 8. Bu cümleyi işaretlediyseniz, sizinle aynı görüşte değiliz. Bana göre bu cümle istenen somut bir eylemi ifade etmiyor. Konuşan şöyle diyebilirdi. Haftada bir öğle yemeğinde benimle buluşmayı isteyip istemediğini söyler misin? 9. Bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle hemfikir değiliz. Bana göre, özel hayatıma saygı göster demek, istenen somut bir hareketi ifade etmiyor. Konuşan onun yerine, ofisime girmeden önce kapımı çalmanı istiyorum diyebilirdi. 10. Bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle aynı görüşte değiliz. Bana göre, daha sık gibi sözler, rica edilen somut bir davranışı net olarak ifade etmiyor. Konuşan şöyle diyebilirdi. Her pazartesi akşam yemeğini hazırlamanı istiyorum. 7. Bölüm. Empatiyle anlamak. Önceki 4 bölümde şiddetsiz iletişimin 4 bileşenini, yani ne gözlemlediğimizi, ne hissettiğimizi, neye ihtiyacımız olduğunu ve hayatımızı zenginleştirmek için ne rica etmeyi arzuladığımızı tanımladık. Şimdi bu 4 bileşeni kendimizi ifade etmek için uygulamanın yanı sıra diğerlerinin ne gözlemlediğini, ne hissettiğini, neye ihtiyacı olduğunu ve ne istediğini duymak için uygulayacağız. İletişim sürecinin bu kısmını empatiyle anlamak olarak adlandırıyoruz. Şiddetsiz iletişimin iki yönü. 1. Açık yüreklilikle dile getirmek. 2. Empatiyle anlamak. Kendini şimdiye getirmek. Bir şeyler yapmayı bırak, öylece dur. Empati, zihni boşaltarak bütün varlığımızla dinlemek. Empati, başkalarının yaşadıkları neyse onu saygıyla anlama çabasıdır. Çinli filozof Chuang Tzu, gerçek empatinin tüm varlığımızla dinlemeyi gerektirdiğini söyler. Sırf kulakla duymak başkadır, zihinle anlayarak işitmek başkadır. Ancak ruhla duymak, kulak veya zihin gibi tek yetiyle sınırlı değildir. Dolayısıyla bütün varoluşun boş olmasını ister. Ancak bütün yetiler boş olduğunda tüm varlık dinler, işte o zaman hemen önümüzde duran ama asla kulakla duyulamayacak veya akılla anlaşılamayacak olanı doğrudan kavrarız. Diğerleriyle ilişki kurarken, empati ancak onlarla ilgili bütün yorum ve ön yargılarımızdan arındığımızda gerçekleşir. Avusturya doğumlu İsrail'li filozof Martin Buber, hayatın bizden beklediği bu kendini şimdiye getirmeyi şöyle açıklar. Bütün benzerliklerine rağmen yaşayan her canlı anın, tıpkı yeni doğmuş çocuk gibi daha önce var olmamış ve bir daha asla gelmeyecek yeni bir yüzü vardır. Sizden daha önce hazırlayamayacağınız bir tepki bekler. Geçmiş olan hiçbir şeyi istemez. Sadece anda olmanızı, sorumluluk almanızı, kısacası sizi ister. Empatinin gerektirdiği gibi kendini şimdiye getirmek kolay değildir. Fransız yazar Simone Weil, acı çeken birine tüm dikkatimizi verme gücünü kendimizde çok ender buluruz. Bu çok zor bir iştir, bu gücü bulmak veya sürdürmek neredeyse bir mucizedir der. Bu güce sahip olduğunu sananların hemen hiçbiri o süreci istemez. Genelde empati yerine güçlü bir öğüt verme, teselli etme ve kendi durumumuz veya duygularımız hakkında açıklama yapma dürtüsüne sahibizdir. Öte yandan empati, tüm dikkatimizi karşı tarafın verdiği mesaja odaklamayı gerektirir. Karşımızdakine kendini tam ifade edebilmesi ve anlaşıldığını hissetmesi için gereken zamanı ve alanı veririz. Bu beceriyi çok güzel açıklayan bir Budist atasözü vardır. Bir şeyler yapmayı bırak, öylece dur. Empatiye ihtiyacı olan birinin bizden öğüt veya durumu düzeltmemizi istediğini varsaymamız o kişi için son derece bunaltıcı olabilir. İnsanlara öğüt vermeden veya teselli etmeden önce bu tür bir desteği isteyip istemediklerini sormamda yarar olduğunu kızımdan öğrendim. Bir gün aynada kendine bakıp "Bir domuz gibi çirkinim" dediğini duydum. "Sen Tanrı'nın dünyaya gönderdiği en harika yaratıksın" diye atladım. Bana sert bir bakış fırlatıp "Aman baba" diye bağırarak kapıyı çarptığı gibi odayı terk etti. Aslında istediğinin sadece birazcık empati olduğunu daha sonra anladım. Teselli etmeye çalışmak yerine "Bugünkü görüntüden hoşnut değilsin galiba" diye sorabilirdim. Arkadaşım Hall Humphrey, karşımızdakilere empatik bağlantı kurmak için bizi bir anda hazır bulunmaktan, ana kendini vermekten alıkoyan yaygın bazı davranış kalıplarını tespit etti. Aşağıda bu tür engellere örnek bulacaksınız. Öğüt vermek. Bence nokta nokta nokta yapmalısın. Nasıl olur da nokta nokta yapmazsın. Üste çıkmak. O da bir şey mi? Sen bir de benim başıma gelenleri dinle. Ders vermek. Eğer nokta nokta nokta yapsaydın, o zaman bu senin için çok olumlu bir deneyime dönüşebilirdi. Teselli etmek. Senin hatan değildi, üzülme. Sen elinden geleni yaptın. Hikaye anlatmak. Bu bana bir zamanlar başımdan geçen bir olayı hatırlatıyor. Oyalamak. Boş ver, takma kafana. Hadi neşelen. Sempati kurmak. Ah, vah, vah, yazık sana. Soru sormak. Bu ne zaman başladı? Açıklamada bulunmak. Seni arayacaktım ama nokta nokta nokta. Düzeltmek. Hayır, o öyle olmadı. Haham Harold Kushner, "When bad things happen to good people," İyi insanların başına kötü şeyler geldiğinde başlıklı kitabında, oğlu ölüm döşeğindeyken yanındakilerin ona kendini iyi hissettirmek için söyledikleri sözlerin aslında ne kadar acı verici olduğunu anlatıyor. En acı verici olan şey, tam 20 yıl boyunca benzer durumda olan insanlara kendisinin de aynı şeyleri söylediğini fark etmesi olmuş. Durumu düzeltmemiz ve diğerlerinin kendini iyi hissetmesini sağlamak için bir şeyler yapmamız gerektiğine inanmak, kendimizi o ana vermekten alıkoyar. Özellikle psikoterapist veya danışman olarak çalışanların bu inanca kapılma olasılığı çok yüksektir. Bir eğitim sırasında 23 profesyonel akıl sağlığı uzmanıyla çalışırken onlardan "Kendimi çok depresif hissediyorum. Böyle yaşamaya devam etmek için bir neden göremiyorum." diyen bir hastaya nasıl cevap vereceklerini kelimesi kelimesine yazmalarını istedim. Yazdıklarını topladım ve şimdi her birinizin yazdıklarını yüksek sesle okuyacağım. Kendinizi depresyonda olduğunu ifade eden kişinin yerine koymanızı ve anlaşıldığını hissettiğiniz bir cümle duyduğunuzda elinizi kaldırmanızı rica ediyorum dedim. Eller 23 cevaptan sadece 3'üne kalktı. Bu ne zaman başladı? En sık yazılan cevaplardan biriydi. Bu soru uzmanın problemi teşhis edip iyileştirebilmek için gerekli olan bilgiyi topladığı izlenimini bırakır. Problemi böyle zihinsel anlamaya çalışmak aslında empatinin gerektirdiği kendini şimdiye getirmeye engel olur. İnsanların söyledikleri üzerine düşündüğümüzde bizim teorimizle nasıl bağlantı kurduklarını dinlediğimizde seyirci oluruz. İnsanlarla birlikte olmayız. Oysa empatinin anahtar nitelikteki unsuru kendini ana vermek, anda hazır bulunmaktır. Karşımızdakine ve onun yaşadıklarına kendimizi tamamen vermektir. Anda durmanın bu özelliği empatiyi zihinsel anlayıştan veya sempatiden ayrıştırır. Bazen başkalarının duygularını hissederek onlarla sempati kurmayı seçebiliriz. Ama sempati sunduğumuz anda empatik olmadığımızın farkında olmak yarar sağlayacaktır. 11. ayrımın sonu sayfa 112.